Yeterince paraya sahip olmamanın tesellisi. Bedensel zevklerden nefret eden ve çok sade yaşayan düşünürler dünyasında bir filozof vardı ki, o insanların dertlerini anlıyor, onlara yardım etmek istiyordu. Tad alma, duyma zevkini, cinsel zevkleri, güzel şeyler görünce içimde uyanan hoş duyguları bir kenara atarsam, diye yazıyordu bu filozof, İyi kötüden nasıl ayırırım bilmiyorum. Epikuros, İsa'dan önce 341 yılında Batı Küçük Asya sahillerinin birkaç mil açığındaki yemyeşil bir adada, Samos adasında doğdu. Çok küçük yaşta felsefeyle uğraşmaya başladı. 14 yaşından sonra Platoncu Pamphilius'tan ve atom felsefecisi Nosifanes'ten dersler almak üzere yolculuklara çıktı. Ancak bu düşünürlerin öğrettikleri onu tatmin etmedi. 20'li yaşların sonunda doğru düşüncelerini bir araya toplayıp kendi yaşam felsefesini oluşturmaya karar verdi. Epikuros'un aşağı yukarı her konuda 300'den fazla kitap yazdığı söylenir. Bunların arasında aşk üstüne, müzik üstüne, dürüst anlaşmalar üstüne, insan yaşamı üstüne 4 cilt ve doğa üstüne 37 cilt gibi kitaplar bulunuyordu. Ne yazık ki bir felaketler zinciri yüzünden bu kitapların neredeyse tümü yüzyıllar içinde kaybolup gitti. Epikuros'un felsefesi de elde kalan birkaç yazıdan ve onun izinden giden Epikurosçuların anlattıklarından yola çıkılarak yeniden oluşturuldu. Epikuros'un felsefesini ötekilerden ayıran en önemli nokta, onun bedensel zevklerin önemi üzerine yaptığı vurguydu. Zevk mutlu bir yaşamın başlangıcı ve amacıdır, diyordu Epikuros. Bu sözleriyle pek çok insanın hep aklından geçirdiği ama felsefenin nadiren kabul ettiği bir düşünceyi dile getiriyordu. Filozof mükemmel yemeklere olan düşkünlüğünü de itiraf ediyordu. Her iyi şeyin başlangıcı ve temeli damak zevkidir. Bilgelik ve kültür bile bundan kopuk olarak ele alınamaz. İyi felsefe yapmak demek, bedensel zevkler konusunda kılavuzluk etmek demekti. Felsefe yapmaya henüz hazır olmadığını ya da felsefe yapacak yaşı çoktan geçtiğini söyleyen adam, mutlu olmak için çok genç ya da çok yaşlı olduğunu söyleyen bir adama benzer. O zamana kadar pek az filozof, zevklerle dolu bir yaşam biçimine olan ilgisini bu kadar dürüstçe ortaya koymuştu. Bu herkesi şaşkına çevirdi. Özellikle de Epikuros'un önce Çanakkale Boğazı'nda yer alan Lapseki kentindeki, daha sonra da Atina'daki varlıklı insanların desteğini aldığı ve bu insanların paralarını kullanarak mutluluğu öğretmek üzere bir felsefe okulu açtığı söylentileri yayılmaya başladığında. Okula hem kadınlar hem de erkekler kabul ediliyordu. Okul bu öğrencileri birlikte yaşamaya ve zevkleri birlikte keşfetmeye teşvik ediyordu. Okulda olup bitenleri düşününce insanın içi gıcıklanıyordu. Hatta bu girişim başlangıçta ahlaki açıdan takdire şayan bir çaba gibi bile göründü. Canı sıkılan bazı Epikurosçuların ders aralarında yapılan etkinliklerle ilgili bilgi sızdırdıkları da oluyordu tabii. Epikuros'un ortağı Metrodorus'un kardeşi Timokrates, çok fazla yediği için Epikuros'un günde iki kez kusmak zorunda kaldığı söylentisini çıkardı. Stoacı Diotimus, şehvet dolu elle mektup yayınlayarak bunların sarhoş ve cinsel olarak uyarılmış haldeki Epikuros tarafından kaleme aldığını iddia etti. Bütün bu eleştirilere karşın Epikuros'un öğretileri destek görmeyi sürdürdü. Öğretiler Akdeniz dünyasını fethediyordu. Zevk okulları Suriye'de, Güney Filistin'de, Mısır'da ve Galya'da açılmaya devam etti. Epikuros'un felsefesi sonraki 500 yıl etkinliğini korudu. Roma İmparatorluğu batıda gerilemeye başladığında, barbarların ve Hristiyanların düşmanca tavırları ve yasaklarıyla Epikuros felsefesi de yavaş yavaş ortadan kalktı. Yine de Epikuros'un adı pek çok dile sıfat biçiminde yerleşti ve onun ilgi alanlarının bir anısı olarak varlığını sürdürdü. Oxford İngilizce sözlüğünde Epikurosçu, kendini dünyevi zevklere adamış, lüks içinde yaşayan, şehvetli, obur demektir. Filozofun doğumundan tam 2340 yıl sonra Londra'da bir gazete bayinde dergilere göz atarken Epikürosçu Yaşam adında 3 ayda bir yayınlanan bir dergiye rastladım. Oteller, yatlar ve restoranlarla ilgili yazılar yayınlayan bu dergi, iyi parlatılmış bir elma gibi ışıldayan kaliteli kağıda basılmıştı. Epikuros'un ilgi alanları, küçük Worcester şehir kentindeki Epikurosçu adlı restoranda daha kapsamlı biçimde yansıtılmıştı. Bu restorana gelen misafirler sessiz bir yemek salonunda yüksek arkalıklı sandalyelere oturtuluyor, kızarmış yemek tarağı ve mantarlı risotto gibi yemeklerle ağırlanıyorlardı. Epikuros felsefesinin yüzyıllar boyunca Stoacı Diotimus'tan Epikurosçu Yaşam dergisinin editörlerine kadar herkeste tutarlı biçimde aynı çağrışımlar uyandırması da gösteriyor ki, zevk sözcüğü söylenir söylenmez herkes bu sözcüğün neleri kapsadığını gayet iyi anlar. Mutlu olmak için neye sahip olmam gerek sorusu, eğer ortada para gibi bir sorun yoksa yanıtlanması hiç de zor olmayan bir sorudur. Oysa sağlığıma kavuşmam için ne yapmam gerek sorusu yanıtlanması çok daha zor bir soru olabilir. Özellikle de sürekli migren ağrılarıyla kıvranıyor ya da akşam yemeklerinden sonra midenizde yanmalar hissediyorsanız. Bir derdiniz olduğunu biliyorsunuzdur. Ama derdinize neyin çare olacağını kolay kolay bulamayabilirsiniz. Ağrı çekerken insan zihni çare olarak çok garip yöntemler bulmaya eğilimlidir. Sülük yapıştırma, kanatma, ısırgan otu buharı soluma, burgu ile kafatasını delme. Şakaklarda ve ense kökünde sanki kafatasınız mengeneyle sıkıştırılıyormuş gibi korkunç bir ağrı duyarsınız. Kafanız patlayacak gibidir. Böyle bir ağrı çeken kişi, içgüdüsel olarak kafatasımın içine biraz hava girmeli diye düşünür. Sonra da kafasını bir masaya yatırıp kafatasında bir delik açmasını ister arkadaşından. Tabii baş ağrısından müstarip bu adam, birkaç saat sonra beyin kanamasından ölür. Hastanelerdeki bekleme salonları ne kadar da kasvetlidir. Buna karşın yukarıda sözünü ettiğimiz durumlarda bize genellikle iyi bir doktora başvurmamız öneriliyorsa, bunun nedeni insan bedeninin işleyişiyle ilgili mantıklı ve derin düşünmüş birinin sağlığımıza nasıl kavuşabileceğimiz konusunda yalnızca ön sezileriyle hareket eden birine kıyasla çok daha iyi fikirler üretebileceğidir. Tıpta doğru bilgilere sahip ve doğru akıl yürütebilen doktorların fikirleri, sıradan bir insanın kendi rahatsızlığıyla ilgili olarak koyduğu teşhisten çok daha önemlidir. Doktorlar hastalarının beden işleyişi konusundaki bilgisizliklerini, ki bu bilgisizlik ölümcül sonuçlar doğurabilir, telafi etmekle yükümlüdürler. Epikürosçuluğun temelinde de şu düşünce yatar. Biz insanlar, mutlu olmak için ne yapmalıyım sorusunu içgüdüsel olarak yanıtlarken de, sağlığıma kavuşmak için ne yapmam gerek sorusunu yanıtlamaya çalışırken vardığımız gibi kötü sonuçlara varabiliriz. Mutluluğumuzla ilgili soruya aklımıza gelen ilk yanıtı verdiğimizde, en az sağlığımızla ilgili soruya verdiğimiz yanıt kadar hatalı bir yanıt vermiş oluruz. Ruhumuz sorunlarını bedenimizden daha net bir biçimde açığa vuramaz. Dolayısıyla ruhumuzla ilgili teşhislerimiz de bedenimizle ilgili teşhislerimizden daha doğru olmayacaktır. Burguyla kafatasını delme örneği, kendi yapımızı yalnız fizyolojik açıdan değil, psikolojik açıdan da değerlendirme konusunda yaşayabileceğimiz zorlukların bir simgesi olarak düşünülebilir. Bir adam düşünelim. Bu adam hayatından memnun değil. Sabahları yataktan kalkmak istemiyor. Ailesine aksi ve umursamaz davranıyor. Sonunda içgüdüsel olarak yanlış meslek seçmiş olduğu kanaatine varıyor. Bütün sorunlarının kaynağını bulduğunu sanarak yeni bir işe atılmaya kalkıyor. Hem de bunun getireceği ağır bedeli umursamadan. Burada yeniden bir antik Yunan kentini tanıyalım adlı yapıta dönmek istiyorum. Balıkçılık işinde daha mutlu olacağına karar veren adam hemen bir balık ağı ediniyor ve büyük paralar ödeyerek pazarın içinde bir tezgah alıyor. Ancak bütün bunlara karşın melankolik ruh halinden bir türlü kurtulamadığını görüyor. Biz insanlar, Epikürosçu şair Lucretius'un da dediği gibi, birer hasta adamız, hastalığının kaynağından habersiz. Hastalanınca doktora gideriz. Çünkü doktorlar bedensel hastalıklar konusunda bizden daha fazla şey bilir. Ruhsal sorunlar yaşadığımızda da aynı nedenden ötürü filozoflara yönelmeli ve onları doktorları yargılarken kullandığımız ölçütlere benzer ölçütlerle değerlendirmeliyiz. Hastalığı iyileştirmediği sürece tıp bilimi nasıl faydasızsa, ruhsal acılarımızı dindirmediği sürece felsefe de o denli gereksizdir. Epikuros'a göre felsefenin en önemli işlevi, sıkıntılarımızın saklı nedenlerini, arzularımızın asıl kaynaklarını bulup onları yorumlamamıza yardım etmek ve mutlu olmak adına yanlış yollara sapmamızı engellemektir. Yapmamız gereken ilk aklımıza geleni uygulamaya koymak yerine, öncelikle arzularımızın mantıklı olup olmadığını tartmaktır. Bu bağlamda Epikuros'tan 100 yıl kadar önce yaşamış Sokrates'in ahlaki tanımları değerlendirmek için kullandığına benzer bir yöntem kullanmalıyız. Epikuros'un iddiasına göre felsefe bize içgüdülerimizle bulduğumuz iyileşme yöntemleriyle zaman zaman ters düşecek yöntemler sunacak. Böylece bizi kendimiz için çok daha iyi tedaviler bulmaya yönlendirecek. Gerçek mutluluğu bulmamıza yardım edecektir. Epikuros'la ilgili söylentileri duymuş olanlar, bu zevk düşkünü filozofun gerçekte nelerden zevk aldığını öğrenince eminim hayli şaşıracaklar. Epikuros'un büyük bir evi yoktu. Yediği yemekler basit yemeklerdi. Şarap içmektense su içmeyi yeğler, bir parça ekmek, biraz sebze ve bir avuç zeytinden oluşan akşam yemeğini zevkle yerdi. Bir keresinde bir arkadaşına, "Bana bir tekerlek peynir gönder de istediğim zaman kendime bir ziyafet çekebileyim," demişti. İşte dünyevi zevkleri insan hayatının başlıca amacı olarak gören filozofun zevk aldığı şeyler bunlardı. Epikuros'un niyeti insanları aldatmak değildi. Dünyevi zevklere olan düşkünlüğü, onu toplu seks yapmakla itham eden kişilerin hayal edebileceklerinden bile fazlaydı. Ancak Epikuros, düşüncelerini mantık süzgecinden geçirdikten sonra, hayatı gerçekte nelerin daha zevkli kıldığı konusunda çok çarpıcı sonuçlara ulaşmıştı. Vardığı sonuçlar çok büyük bir gelirden yoksun insanlar için sevindiriciydi. Hayatı zevkli kılan şeyler kolay bulunmayan şeylerdi. Ama aslında hiç de pahalı değildiler. Epikuros'a göre mutlu olmak için edinilmesi gerekenlerin listesi. 1. Dostluk. İsa'dan önce 306 yılında Atina'ya dönen Epikuros, alışılmadık bir ev düzeni tutturdu. Atina'nın merkezinden 4-5 kilometre ötedeki Melite semtinde, pazar meydanıyla Pire limanı arasında bir yerde bir ev inşa etti ve burada arkadaşlarıyla birlikte yaşamaya başladı. Artık Epikuros, Metrodorus, onun kız kardeşi, matematikçi Polyanus, Hermarkus, Leonteus ve karısı Themista ve taşındıktan kısa bir süre sonra Metrodorus'un kız kardeşiyle evlenen İdomenius adında bir tüccar aynı evi paylaşıyorlardı. Evde herkesin kendi özel alanını oluşturmasına yetecek kadar yer vardı. Bunun yanında yemekler ve sohbetler için düşünülmüş ortak kullanım alanları da mevcuttu. Epikuros şöyle bir gözlem yapıyordu. İnsanın bütün hayatını mutluluk içinde geçirmesine yardım etmek üzere bilgeliğin bize sundukları arasında en önemlisi dost edinme yetisidir. Epikuros'un arkadaşlarına düşkünlüğü o denli fazlaydı ki, filozof insanın asla yalnız başına yemek yememesini öneriyordu. Bir şey yiyip içmeden önce ne yiyip içtiğinizi değil, kiminle yiyip içtiğinizi düşünün. Çünkü yanında arkadaş olmaksızın yemek yemek ancak bir aslana ya da kurda mahsustur. Epikuros'un evinde yaşayanlar büyük bir aile gibiydiler. Ama belli ki bu aile yaşantısı aile üyelerinde kasvet ya da sıkılmışlık duygusu uyandırmıyordu. Tersine bu evde sempati ve nezaket hüküm sürüyordu. Eğer kimse bizim var olduğumuzu görmüyorsa var olamayız. Söylediklerimizi kimse anlamıyorsa söylediğimiz şeylerin bir anlamı yok demektir. Arkadaşlarla birlikte olmak kimliğimizin birileri tarafından onaylanması anlamına gelir. Onların bilgi ve ilgileri bizi içinde bulunduğumuz ataletten kurtarır. Dostlar şakayla karışık yaptıkları yorumlarla bizim kusurlarımızı bildiklerini ama bizi olduğumuz gibi kabul ettiklerini açığa vurur. Dolayısıyla da dünyada bir yerimiz olduğunu bize hatırlatmış olurlar. Onlara bundan korkuyor musun ya da hiç böyle şeyler hissetmiş miydin gibi sorular sorduğumuzda bizi anlarlar. Oysa sorularımızı duyunca şaşkın bir yüz ifadesiyle "Hayır, doğrusu hissetmedim." yanıtını veren birinin yanındayken fiziksel olarak tek başımıza değilsek de kendimizi kutupları keşfe çıkmış bir bilim insanı kadar yalnız hissedebiliriz. Gerçek dostlar bizi toplumsal yaşamın sahte ölçütlerine göre değerlendirmezler. Onları nasıl ilgilendiği şey bizim kendi benliğimizdir. Bizim için duydukları sevgi, ideal ana babaların çocuklarına duydukları sevgi gibi, dış görünüşümüzden ya da toplumsal hiyerarşi içindeki konumumuzdan etkilenmez. Dolayısıyla onların yanındayken eski püskü giysiler içinde dolaşmaktan ya da bu yıl çok az para kazandığımızı söylemekten çekinmeyiz. Zenginliğe duyulan arzu da her zaman yalnızca lüks bir yaşantı sürme isteği olarak algılanmamalıdır. Belki de bu arzunun temelinde daha çok takdir edilme ve insanlardan iyi davranış görme isteği vardır. Bir servet yapmak istememiz altında çevremizdekilerin saygı ve ilgisini kazanmak gibi çok basit bir neden de yatıyor olabilir. Çünkü bu servete sahip olmazsak çevremizdekiler bizi asla fark etmeyeceklerdir. Bütün bu noktaları gözden geçiren Epikuros, bir avuç gerçek dostun insana bir servetin bile kazandıramayacağı kadar çok sevgi ve saygı kazandıracağı sonucuna vardı. İki, özgürlük. Epikuros ve arkadaşları bir radikal değişiklik daha yaptılar. Hoşlanmadıkları insanlar için çalışmak ve onların kaprislerini çekmek gibi aşağılayıcı olabilecek durumlara düşmemek için kendilerini Atina'nın iş dünyasından uzak tuttular. Kendimizi günlük hayatın ve politikanın cehenneminden kurtarmalıyız. Ve komün hayatı diye adlandırabileceğimiz bir hayat sürmeye başladılar. Çok basit bir yaşam tarzı benimseyerek özgür olmayı yeğlediler. Az parayla geçinmek zorunda kalacaklardı. Ama bir daha asla o iğrenç patronlardan emir almayacaklardı. Sonra evlerinin yakınında eski Dipilyon kapısının hemen ötesinde bir bahçe satın alıp burada sebze yetiştirmeye başladılar. Bu sebzeler arasında muhtemelen bliton, lahana, kromyon, soğan ve kinara, yaprakları soyulduktan sonra içi yenen enginarın atası bulunuyordu. Yedikleri yemekler lüks de bol da değildi. Ama lezzetli ve besleyiciydi. Epikuros'un dostu Menesus'a söylediği gibi, bilge insan yemeğin çoğunu değil, en lezzetlisini yemeye bakar. Basit bir yaşantı sürdükleri için hiçbiri toplumsal konumlarıyla ilgili kuşkulara kapılmıyordu. Çünkü Atina'nın değerlerinden uzak duruyor, dolayısıyla da kendilerini maddi bir temelde yargılamak zorunda kalmıyorlardı. Ne boş duvarlardan utanmaya, ne de altınları sergilemeye gerek vardı. Kentin ekonomik ve politik merkezlerinden uzakta yaşayan bu bir grup insanın mali anlamda hiçbir şey kanıtlamasına gerek yoktu. 3. Düşünmek. Huzursuzluktan kurtulmak için düşünmekten daha iyi birkaç yol vardır. Yaşadığımız sorunu kağıda dökerek ya da birilerine anlatarak onu daha net kavrarız. Kavradıktan sonra da sorunun kendisi olmasa bile bize sıkıntı veren yanlarını, yarattığı kafa karışıklığını ve şaşkınlığı ortadan kaldırabiliriz. Epikuros'un ev ahalisi bahçede oturup düşünmekle ün yapmıştı. Bunu yapmak için her türlü olanağa sahiptiler. Epikuros'la birlikte yaşayanların çoğu yazardı. Diyojen Laertius'a göre Metrodorus 12 kitap yazmıştı. Bunlardan ikisinin adı Bilgelik Yolu ve Epikuros'un kötü sağlık durumuydu. Bu insanlar Melite'deki evin ortak kullanım alanlarında ve sebze bahçesinde zeki oldukları kadar sempatik de olan arkadaşlarla birlikte yaşadıkları sorunları irdelemek için sayısız fırsat yakalamış olmalılar. Epikuros kendisi gibi onunla birlikte yaşayan arkadaşlarının da para, hastalık, ölüm ve doğaüstü güçler gibi konularda yaşadıkları huzursuzlukları bütün yönleriyle incelemeyi öğrenmelerini istiyordu. Filozofun iddiasına göre eğer insan ölüm üzerine mantıklı düşünürse ölümden sonra bizi kaygısız bir uykudan başka bir şeyin beklemediğini anlardı. Ölüm vakti geldiğinde O anın gelmesini beklerken duyduğumuz hafif kaygı dışında bir şey hissetmeyecektik. Önceden asla kestiremeyeceğimiz bir durum üzerine bu kadar kafa yorup kaygılanmak hiç de anlamlı değildi. Yaşamıyor olmak hiç de korkunç bir şey değil. Bunu tam anlamıyla kavramış bir insan için hayatta katlanılmayacak hiçbir şey yoktur. Sakin kafayla düşünmek zihni rahatlatıyordu. Böylelikle Epikuros'un arkadaşları sebze bahçesinin dışında bu şekilde düşünmeye olanak tanımayan o farklı karma karışık dünyada kendilerine musallat olacak sıkıntılarla hiç karşılaşmamış oluyorlardı. Varlıklı olmak tabii ki insanı mutsuz etmezdi. Ama Epikuros'un savunun özü şuydu. Paramız olduğu halde dostlarımız, özgürlüğümüz yoksa ve yaşadığımız hayat üzerine inceden inceye kafa yormuyorsak asla gerçek anlamda mutlu olamayız. Bütün bunlara sahip olduğumuz halde paramız yoksa o zaman da asla mutsuz olmayız. Kişinin mutlu olmak için neleri mutlaka edinmesi gerektiğini ve toplumsal adaletsizlik ya da ekonomik çöküş nedeniyle parasız kalmışsa büyük pişmanlıklar duymadan neleri bir kenara bırakabileceğini vurgulamak için Epikuros gereksinimlerimizi 3 gruba ayırıyordu. Arzuladığımız şeylerden bazıları doğal ve gereklidir. Bazıları da doğal ve gereksiz. Tabii bir de ne doğal ne de gerekli olan istekler vardır. Mutlu olmak için gerekli olanlar ve olmayanlar. Doğal ve gerekli. Dostlar, özgürlük, düşünmek, sıkıntıya yol açan temel şeylerle ilgili. Ölüm, hastalık, yoksulluk, batıl inançlar. Yemek, barınacak yer, giysiler. Doğal ama gereksiz. Büyük bir ev, lüks banyolar, yemek davetleri, hizmetçiler, balık, et. Ne doğal ne de gerekli. Ün ve güç. Özellikle para kazanmayı beceremeyen ya da kazandığı parayı kaybetmekten korkanlar, Epikuros'un bu üçlü modeline bakınca şunu anlayacaklar. Mutluluk karmaşık psikolojik etmenlere bağlıdır. Maddi etmenlerden ise görece olarak bağımsızdır. Tabii bizi sıcak tutacak giysiler almaya, barınacak bir yer ve yiyecek bir şeyler bulmaya yetecek kadarın dışında ki bunlar ancak büyük mali atılımlar yaparak mutlu olacağını, az bir gelirle mutsuzluğa düşeceğini sanan insanların zihinlerini biraz açıp düşünmelerine yardımcı olmak için listeye eklenmiştir. Parayla mutluluk arasındaki ilişkiyi Epikurosçu bakış açısıyla bir grafik üzerinde göstermek gerekirse, az bir gelir elde ettiği halde de paranın mutluluk getirdiği ve bu mutluluk miktarının çok paraya sahip olunsa bile artmadığı görülür. Yani çok zengin olursak mutsuz olmayız. Ancak Epikuros'un ısrarla vurguladığı gibi daha fazla paraya sahip olmamız sınırlı bir gelirle yaşayan insanlardan daha mutlu olacağımız anlamına gelmez. Epikuros'un yorumu farklı bir mutluluk anlayışına dayanıyordu. Ona göre insan fiziksel bir acı duymadığı zaman mutluydu. Doğru düzgün beslenemiyorsak, üzerimize giyecek bir şey bulamıyorsak fiziksel acılar çekmeye başlardık. Bu nedenle yiyecek ve giyecek satın alacak kadar paramız olmalıydı. Ancak kaşmir bir hırka yerine sıradan yün bir hırka giydiğimizde ya da deniz tarağı yerine bir sandviç yediğimizde bizde uyanacak duyguyu acı çekmek diye adlandırmak biraz abartılı olurdu. Sıradan yemekler yemek çok zengin bir sofrada yemek yemek kadar zevk verir insana. Tabii daha fazla, daha lüks şeyler yeme isteğinden doğan acıyı bir kenara bırakırsak. Örneğin et yemek. Et yediğimiz zaman sıkıntılarımız geçmeyeceği gibi et yeme isteğimizi tatmin etmediğimiz takdirde rahatsızlıklarımız daha fazla artmayacaktır. Bütün bunlar yaşantımızı daha iyi kılmaz. Bunlar yalnızca farklı zevklerdir o kadar. Egzotik şaraplar içmek örneğin. Biz bunlar olmaksızın da yaşantımızı gayet güzel sürdürebilme yetisine sahibiz. Helenistik dönemin gelişmemiş ekonomisi ve o dönemin zenginlerine sunulan lüks ürünlerin ne denli az olduğu düşünüldüğünde lükse bu kadar karşı çıkılması bize biraz garip gelebilir. Ancak sonraki yüzyıllarda piyasaya sürülen ürünlerin fiyatlarıyla bunların insana verdiği mutluluk arasındaki oran düşünüldüğünde aynı görüş pekala savunulabilir. Eğer hiç dostumuz yoksa, lüks bir araç bizi mutlu etmez. Özgürlüğümüz olmadan bir villada yaşamak, huzursuzluklar içinde bir o yana bir bu yana dönerek uyumaya çalışırken ipek çarşaflar üzerinde yatmak bize mutluluk getirmez. Maddi olmayan, ancak mutlaka karşılanması gereken gereksinimlerimiz karşılanmadığı takdirde mutluluk grafiğinin eğrisi çok aşağılarda kalacaktır. Gereksinim duymadığımız şeyleri edinmekten kaçınmaya çalışıyor. Gücümüz yetmediği için bazı şeyleri almadık diye üzülmek istemiyorsak, pahalı bir şey almayı arzuladığımız anda kendimize bunu almaya hakkım var mı diye sormalıyız. Sonra bir dizi zihinsel deney yapmalı. Yani geleceğe gidip arzumuzun gerçekleşmiş olduğunu görmeli ve o anda ne kadar mutlu olacağımızı ölçmeye çalışmalıyız. Bu yöntemi her arzu duyduğumuzda uygulamalıyız. Çok istediğim bu şey gerçekleştiğinde ne hissedeceğim? Gerçekleşmezse ne hissedeceğim? Bu yöntemde ne yazık ki bir uygulama örneği günümüze ulaşmamıştır. En az 5 basamak söz konusu gibi gözüküyor. Yöntemi uygulamaya çalışırken bir kılavuz kitabın ya da bir yemek kitabının dilini kullanırsak çok da haksızlık etmiş olmayız. 1. Sizi mutlu edeceğini düşündüğünüz bir şey bulun. Tatilimi mutlu geçirmek için bir villada kalmalıyım. 2. Bu düşüncenizin yanlış olduğunu fark edin. Arzu ettiğiniz nesne ile mutluluk arasında varsaymış olduğunuz ilişkiyi değiştirebilecek bir istisna arayın. Acaba arzu ettiğiniz nesneye kavuştuğunuz halde mutlu olmayabilir misiniz? Mutlu olduğunuz halde arzu ettiğiniz nesneyi elde etmemiş olabilir misiniz? Bir villa satın aldığım halde mutlu olmayabilir miyim? Villaya harcayacağım kadar çok para harcamadan da tatilimi mutlu geçirebilir miyim? 3. Bir istisna bulduysanız, arzu ettiğiniz nesne mutlu olmanız için gerekli ya da yeterli demek değildir. Eğer arkadaşlarım yanımda değilse ve kendimi yalnız hissediyorsam, villada kalıyor olmama karşın çok kötü vakit geçirebilirim. Eğer sevdiğim ve beni takdir ettiğini bildiğim biriyle berabersem, bu çadırda da mutlu olabilirim. 4. Mutlu olmak istiyorsanız, bulduğunuz istisnayı da ilk düşüncenize dahil ederek onu yeniden biçimlendirmelisiniz. Pahalı bir villada mutlu yaşamam, sevdiğim ve beni takdir ettiğini bildiğim biriyle mutlu olmama bağlıdır. Bir villa satın almasam da, sevdiğim ve beni takdir ettiğini bildiğim biriyle birlikte vakit geçirerek mutlu olabilirim. 5. Artık gerçek gereksinimlerinizle başlangıçta gereksinim duyduğunuza inandığınız şey arasındaki farkı açıkça görebilirsiniz. Mutluluk iyi döşenmiş bir villa edinmekten çok yakın dostluklar kurmaya bağlıdır. Büyük zenginliklere sahip olmak ruhumuzdaki sıkıntıları yok etmediği gibi hayattan daha çok keyif almamızı da sağlamaz. Öyleyse pahalı şeyler bize büyük mutluluk getirmediği halde neden onlara böylesine düşkünüz? Hata yapıyoruz da ondan. Yaptığımız hata, migren ağrılarına dayanamadığı için kafatasında bir delik açtıran adamınkine benziyor. Pahalı şeyler satın alarak aslında kaynağını bilmediğimiz sorunlarımıza geçici bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Gereksinimlerimiz psikolojik olduğu halde maddi şeylere, nesnelere yöneliyoruz. Kafamızı derleyip toplamamız gerekirken evimiz derli toplu görünsün diye raflar satın alıyoruz. Dost sıcaklığının yerini tutsun diye kaşmir hırkalar giyiyoruz. Tabii bu durumdan bir tek biz sorumlu değiliz. Gerçek gereksinimlerimiz konusunda bu kadar az şey biliyor olmamız biraz da çevremizdekilerin Epikuros'un deyişiyle içi boş fikirlerinden kaynaklanıyor. Bu içi boş fikirler gereksinimlerimizin doğal önceliklerini yansıtmıyor. Tersine lüksü ve zenginliği, dostluğun, özgürlüğün ve düşüncelerin önüne koyuyor. Bunların oluşumu bir rastlantı değil. Ticari çevrelerin çıkarları doğrultusunda gereksinimlerimiz yeni bir öncelik sırasına sokuluyor. Üretilen malın görüntüsü bize defalarca gösteriliyor. Maddi şeyler satılması mümkün olmayan şeylerin yerini tutabilirmiş gibi bir izlenim yaratılıyor. İşte içi boş fikirler böyle ortaya çıkıyor. Biz de satışa sunulan bu yüzeysel nesnelerle gerçek, derinlerde kalmış gereksinimlerimiz arasında bir bağlantı olduğuna inanıyor. Kurnazca hazırlanmış bu tuzağa düşüveriyoruz. Bir jip satın alıyoruz ama Epikuros'a göre asıl aradığımız şey özgürlük. Bir aperitif ısmarlıyoruz ama Epikuros'a göre asıl gereksinimini duyduğumuz şey dostluk. Güzel bir banyomuz olabilir. Ama Epikuros'a göre asıl istediğimiz bu banyoda bizi sükunete kavuşturacak düşüncelere dalmak. Lüksün gücüne karşı tavır alan Epikurosçular, reklamın önemine inanmışlardı. İsa'dan sonra 120'lerde, Küçük Asya'nın güneybatı köşesinde yer alan 10 bin nüfuslu Onanda kentinin merkezine 80 metre eninde yaklaşık 4 metre boyunda devasa bir taş duvar inşa edilmişti. Bu duvarın üzerine alışveriş edenlerin dikkatini çekmek için Epikurosçu sloganlar yazılmıştı. Lüks yiyecek ve içecekler sizi kötü hastalıklardan korumadığı gibi bedeninizin sağlıklı kalmasını da sağlamaz. Doğal olmayan zenginliklere sahip olmak zaten taşmak üzere olan bir şişeye su eklemek kadar gereksizdir. Gerçek değere tiyatrolarla, hamamlarla, parfüm ve kremlerle değil, ancak doğa biliminin yardımıyla ulaşılabilir. Bu duvarı yaptıran kişi şehrin en zenginlerinden biri olan Diyojen'di. Diyojen, Epikuros ve arkadaşlarının Atina'daki bahçeyi satın almasından tam 400 yıl sonra Epikuros'un felsefesinden öğrendiği mutluluk sırlarını şehirdeki öteki vatandaşlarla paylaşmak istemişti. Duvarın bir köşesine şöyle yazmıştı: "Hayatının sonbaharına ermiş, hatta yaşlılık yüzünden bu dünyaya gözlerini kapamaya hazırlanan biri olarak, ölüm beni almadan önce hayatın bana sunduğu zevkler için bir şükran abidesi dikmek, böylece şu anda sağlığı yerinde olanlara yardım etmek istedim. Eğer kötü durumda olanlar yalnızca 1, 2, 3, 5 hatta 6 kişi olsalar, onlarla kişisel olarak görüşürdüm. Ama insanların çoğu sanki bir salgın hastalığa yakalanmış gibi. Hayatla ilgili yanlış fikirlere sahip olan bu kişilerin sayısı gün geçtikçe de artıyor. Çünkü koyunlar gibi birbirlerinden hastalık kapıyorlar. Bu duvarı kurtuluş getirecek çareleri herkese duyurmak için inşa ettirdim. Bu devasa duvara Epikuros'un felsefesiyle ilgili yaklaşık 25 bin sözcük yazılmıştı. Yazılarda Epikuros felsefesi her yönden ele alınıyor, dostluğun önemi vurgulanıyor, sıkıntıların enine boyuna irdelenmesi gerektiğine değiniliyordu. Kentin dükkanlarından alışveriş edenler, yaptıkları işin kendilerine pek az mutluluk getireceği konusunda uyarılıyordu. Biz telkinlerden bu kadar etkilenen yaratıklar olmasaydık, reklamlar o kadar da gerekli olmayabilirdi. Biz insanlar, duvarlarda güzel resimlerini gördüğümüz şeylere sahip olmak isteriz. Ama fazla söz edilmeyen ya da başkaları tarafından övgü almayan şeylerle hiç ilgilenmeyiz. Lucretius da, isteklerimizi belirleyenin kendi duyularımız değil, sağdan soldan duyduklarımız olduğundan üzüntü duyduğunu dile getirmişti. Ne yazık ki çevremiz lüks ürünlerin, pahalı şeylerin görüntüleriyle dolu olmasına karşın, sıradan şeyler ya da insanlar söz konusu olduğunda durum hiç böyle değil. Mütevazı şeylerle ilgili pek az teşvik ediliyoruz. Örneğin bir çocukla oynamak, bir arkadaşla sohbet etmek, bir öğleden sonra güneşe çıkmak, temiz bir ev, taze ekmeğin arasına konmuş bir dilim peynir. Epikurosçu Yaşam adlı dergide bunlardan hiçbiri ele alınmıyor. Belki ancak sanat bu görüşlerin değişmesine katkıda bulunabilir. Lucretius, Epikuros'un basit yaşantıyı savunmak için gösterdiği entelektüel çabaya, pahalı olmayan şeylerden de zevk alınabileceğini anlatan Latince bir şiirle destek vermişti. Bedenimizin gereksinimleri aslında o kadar az ki bedenimizden acıyı uzak tutalım. Kendimize yeni zevkler bulalım yeter. Doğamız bundan başka bir şey istemez. Evimizin önünde gecenin geç saatlerine kadar toplanmayan zengin sofrayı aydınlatan meşaleleriyle altından genç adam heykelleri olmasa ne olur? Salonumuz gümüşlerle, altınlarla ışıl ışıl parlamasa, ud müziğinin yankılanacağı oymalı tavanlarımız olmasa ne olur? Oysa doğa bize ne lüksler sunar. İnsanlar dostlarıyla birlikte bir dere kenarında, çimenlerin üstünde, koca bir ağacın gölgesi altında oturup, neredeyse hiç para harcamadan hoş vakit geçirip rahatlayabilirler. Hele de güneş parlıyorsa ve yılın o mevsiminde yeşil çimenlerin üzerinde çiçekler açmışsa ne güzel. Lucretius'un bu şiirinin Greco-Roman dünyanın ticari etkinliği üzerinde nasıl bir etki yarattığını tahmin etmek güç. Onanda kentinin merkezinde alışveriş yapanların bu dev reklam panosuna baktıktan sonra asıl gereksinim duydukları şeyleri keşfedip keşfetmediklerini, gereksinim duymadıkları şeyleri almaktan vazgeçip geçmediklerini de bilmiyoruz. Ancak Epikuros'un bakış açısı doğrultusunda yürütülecek geniş çaplı bir reklam kampanyasının global ekonominin çöküşünü hızlandırabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Epikuros'a göre pek çok iş kolu, gerçek gereksinimlerinin farkına varamayan insanlarda gereksiz bir satın alma arzusunun uyanması için uğraş veriyordu. Dolayısıyla bu insanlar biraz daha kendilik bilincine sahip olsa ve çok daha basit bir yaşantıyı yeğlese, tüketim düzeyi iyiden iyiye düşebilirdi. Tabii Epikuros bundan kesinlikle rahatsız olmazdı. Hayatın asıl amacı dikkate alındığında, yoksulluk içinde, büyük bir yoksulluk içinde yaşamak aslında en sınırsız servete sahip olmaktır. Demek ki bir seçim yapmamız gerekiyor. Bir tarafta insanları satın almaya teşvik eden ve sonuç olarak çok büyük ekonomik güce kavuşan toplumlar var. Öteki taraftaysa yalnızca gerekli olan maddi gereksinimleri karşılamaya amaç edinmiş ve yaşam standardını asla daha yukarılara çıkarmayı istemeyen epikürosçu bir toplum. Epikürosçu bir dünyada büyük kanıtlara rastlayamazsınız. Teknolojik gelişmeler olmaz. Başka kıtalardaki ülkelerle ticaret yapma girişimleri çok sınırlıdır. Gereksinimleri bu denli az olan bir toplumda elbette çok az kaynak olacaktır. Yine de Epikuros'un iddiasına göre böyle bir toplumda yaşayan insanlar mutsuz olmayacaklardır. Lucretius konuyu iki ayrı yönüyle ele alıyor. Belki de bize iki seçenek sunuyor. Epikuros'u değerlerin hüküm sürmediği bir dünyada İnsanoğlu mal mülk edinme işine nerede dur diyeceğini ve gerçek zevklerin nasıl artırılabileceğini bilemediği için boşuna işkence çekip duracak. Bir sonuç vermeyen kaygılar duyarak hayatını tüketecek. Fakat öte yandan, hayatı çekip götüren, insanın büyük denizlere açılmasını sağlayan da aslında bu memnuniyetsizliğin ta kendisidir. Epikuros'un bunlardan hangisini seçeceğini tahmin edebiliyoruz. Büyük denizlere açılmak ne kadar etkileyici bir girişim olursa olsun, bunun gerçek değerini anlamak için önce insana ne ölçüde keyif verdiğine bakmalıyız. Ölçü alacağımız duygu zevktir. Her şeyi yargılarken kullanacağımız standart bu duygu olmalıdır. Toplumların zenginleşmesi demek bunların ille de daha mutlu olmaları demek değil. Bu yüzden Epikuros, mutluluğumuzun pahalı şeylere duyulan gereksinimlerin karşılanmasıyla bir ilgisi olmadığını savunacaktır. Mutluluğun elde edilmesi güç olabilir. Mutluluk yolunda önümüze çıkan engellerse ille de parasal olmak zorunda değil.